Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremye peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler. 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler. 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda Yeremya kitabının 3. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Yeremya'nın bölüm 2'de başlayan ilk mesajında Tanrı Yahuda'yı iki şeyden ötürü suçlamıştı. Yahve'yi yani Tanrı'yı reddetmişler ve kendi tanrılarını yükseltmişlerdi. Bölüm 3'ün ilk 5 ayeti de aynı konu üzerinde devam etmektedir. 2-6. bölümlerde yer alan mesajlar Yeremya peygamberin hizmetinin ilk 5 yılında yasa kitabı bulunmadan önce verilmişlerdi. Ancak bu dönemde Yeremya gibi bir delikanlı olan Yeşua, Rabbi arıyor ve ulusa belirli reformlar getiriyordu. Yeşua o dönemlerde kraldı. Öncelikle Yahuda'daki putperestliği temizlemeye çalışıyordu Yahuda kralı Yeşua. Ulus diri Tanrı'yı terk etmiş ve kendini putperestliğe vermişti. Bu genç kralla genç peygamber, Yeremya'nın birleşik çabalarının ulus üzerinde büyük bir etkisi olduğunu görebilirsiniz. Yahuda kendini putperestliğe vermişti. Çünkü bu kolay ve popüler yoldu ama aynı zamanda standartları alçaltmaya götüren bir yoldu ve onları ahlaksal bakımdan alçak bir düzeye götürdü. 3. bölüm 1. ayette şöyle okuyoruz. Diyelim ki bir adam karısını boşar. Kadın da onu bırakıp başka biriyle evlenir. Adam bir daha o kadına döner mi? Bu davranış ülkeyi büsbütün kirletmez mi? Oysa sen pek çok oynaşla fahişelik ettin. Yine bana mı dönmek istiyorsun diyor Rab. Evet değerli dinleyicilerimiz, Yahuda çok alçak bir düzeye düşmüştü. Ülkede büyük ahlaksızlıklar yapılıyordu. Fahişelik yapmıştı. Buna karşın Tanrı ondan kendisine dönmesini istiyordu. Yeremye 3. bölüm 2. ayette şöyle diyor, çıplak tepelere bak da gör. Sevişmediğin yer mi kaldı? Çölde yaşayan bedevi gibi yol kenarlarında oynaşlarını bekleyip durdun. Fahişeliğinle, kötülüklerinle ülkeyi kirlettin. Putperestlik sadece tapınmak için küçük bir put yapmak değildir. Bir insanın kendini bütün kalbiyle verdiği her şey putperestliktir dostum. Kutsal kitap açgözlülüğün putperestlik olduğunu öğretir. Çünkü bir insan bir şeye tamah ettiğinde ona vaktini, enerjisini verir, kendini ona adar. Özellikle bu son günlerde günaha adanmış çok sayıda insan görüyoruz ve günah işlemek için harcadıkları enerji de çok büyük. Ama gördüğünüz gibi insan diri Tanrı'ya sırtını çevirdiği anda başka bir şeye dönecektir. Bu kendi yaptığı bir şey olacaktır ve kendi Tanrısı, kendi putu olacaktır. Dr. Campbell Morgan, putperestliğin doğası ve gerçek Tanrı'ya tapınma hakkında çok güzel bir şey söylemiştir. Bir insan kendi varlığının kalıbına uygun bir Tanrı yarattığında kendine benzer bir Tanrı yaratır. Bu Tanrı kendi kusursuzluktan uzaklığının daha büyük bir şeklidir. Dahası insanın kendisi için yaptığı bir Tanrı ondan kendi doğasına uygun bir şey talep edecektir. İnsanlar kendilerinden kalplerinin arzularına uygun düşmeyen bir şey talep etmeyen o tanrılara sadık olacaklardır. Tanrı insanı çağırdığında bu kutsallık tanrısının, paklık tanrısının, sevgi tanrısının çağrısıdır ve insanların kendi yüksekliğine yükselmelerini talep eder. Kendini onların dualarının düşkünlüğüne uyduramaz. İçlerindeki kirli ve kötü arzuları onaylayamaz. İnsanları yukarı hatta daha yükseklere çağırır. Onlar onun kutsallığına kusursuz bir biçimde erişene dek. Tanrı'nın insanlığa çağrısı her zaman öncelikle pak, sonra barış doludur. Önce kutsal, sonra mutludur. Önce doğru, sonra sevinç doludur değerli dinleyicilerimiz. Tanrı, Yeremye peygamberin neslinin Yahuda'da bütün kalpleriyle putperestlik içerisinde olduğunu söylemişti. Ve bunun sonucu olarak diyarda büyük ahlaksızlıklar gerçekleşiyordu. Tanrı, gözlerinizi yüksek yerlere kaldırın dediğinde, bu yüksek yerlerde ne büyük ahlaksızlıklar yapıldığını anlamanız gerekiyor. Yüksek bir yer, bir put için bir sunağın yapılmış olduğu ağaçlık bir yerdi. Burada her türlü grup seks yapılıyor ve sarhoş olunuyordu. Yahuda ahlaksal bakımdan çok alçak bir düzeye inmişti. Bunun özellikle Hristiyan ulusların günümüzdeki durumuyla benzerliği açıktır, öyle değil mi? Maalesef. Bu Hristiyan ülkeleri diri ve gerçek Tanrı'yı terk etmiştir. Bu ülkelerin ahlaksal durumlarından bellidir. Her yerde büyük bir yasasızlık, ahlaksızlık, dürüstlükten uzaklık, sömürücülük görüyor ve pis konuşmalar duyuyoruz. Kendi çocuklarımıza bile bu pis konuşmaları kendimiz öğretiyoruz. Bu yüzden yağmurların ardı kesildi diyor Yeremye 3:3'te. Son yağmur yağmadı, yüzsüz bir fahişeye benzedin, utanç duymak istemedin. Tanrı onlara yağmur yağdırmamakla onları yargılamaya başladığını söylüyor. Bugün bile o diyar kuraktır. En büyük ihtiyaçları sudur. Suya petroldan bile daha fazla ihtiyaçları vardır. Negeb'de petrol değil, su buldular ve bu onlar için petrol kadar değerlidir. Yahudiler Tanrı'nın kutsamasıyla İsrail'e döndüklerinde kendilerine gereken bütün suya sahip olacaklarına inanıyorum. Ama bu ileridedir. Tanrı bunu sağlayacağını söylemiştir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yaşadığımız felaketlerden ötürü Tanrı'nın insanlık üzerindeki yargısını görebileceğimizi sanıyorum. Ne yazık ki bu bizi uyandırmışa benzemiyor ve bizi ona, yani Rab'be döndürmüyor. Yeşua'nın hükümranlığı sırasında sadakatsizlik suçlaması. Şimdi Yeremya'nın ikinci mesajına geldik. Üçüncü bölümün 6. ayetinde başlıyor ve 6. bölüme kadar devam ediyor. Bu mesajda Tanrı halkı sadakatsizlikle suçluyor. Sadakatsizlik sözcüğü bu bölümde 7 kez geçmektedir. Ve bu Yeremya kitabının tamamında yer alan sadakatsizlik sözcüğünün tamamının yarısından daha fazla bir miktardır. Yeremya'da bu sözcüğü kutsal kitabın bütün diğer bölümlerindekileri bir araya koysak daha fazla olarak görüyoruz. Bu sözcüğü kullananlar Yeremya ve Hoşea peygamberdir. Sadakatsizlik, geriye dönmek sadece geriye doğru bir kayış değildir. Tanrı çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti dediğinde, ki bu Hoşea 4:16'dır, sadakatsizliğe canlı bir örnek vermektedir. İnekleri bir kağnıya koşmanın nasıl bir şey olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Ben çocukken çiftçi bir komşumuz vardı. İki oğlu vardı, onlarla arkadaştım. Bazen çiftliğe gidip inekleri arabaya koşmaya yardım ederdik. Onları rampaya çıkartmaya çalıştığınızda ne yaptıklarını biliyor musunuz? Dişlerini sıkıp kendilerini mümkün olduğu kadar kasarlardı. Öylesine direnirlerdi ki onları kıpırdatmak imkansız olurdu. Onları kıpırdatmaya çalıştığımızda geriye doğru kaymaya başlarlardı. Tanrı'nın Yeremya'da sadakatsizlik diye geçen geriye doğru kayış hakkında verdiği resim budur. Geriye kayış, Tanrı'nın yolunda gitmeyi reddetmektir. Onu dinlemeyi reddetmektir. Ve bizler de o inekler gibi hareket ettiğimizde, kendi irademiz Tanrı'nın iradesiyle çakıştığında her seferinde geriye doğru gideriz. Eğer Rab'be ve onun iradesine karşı asilik edersek ondan gitgide daha fazla uzaklaşırız. Kral Yeşua döneminde Rab bana, "Dönek İsrail'in yaptığını gördün mü?" dedi. "Her yüksek tepenin üzerine, her bol yapraklı ağacın altına gidip fahişelik etti." 6. ayet. Tanrı Yahuda'ya sürgüne gitmiş olan İsrail'den bir ders almalarını söylüyor. İsrail'in de aynen onların şimdi yapmakta oldukları gibi davranmış olduklarına dikkat etmelerini söylüyor. İsrail geriye kayan bir inek gibi geriye kayıyor. Ama Tanrı İsrail'i kendine döndürmeye çalıştı ama dönmek istemediler. Bunun sonucu olarak sürgüne gönderildiler. İsrail'in başına gelenler Yahuda için bir ders ve bir uyarı olmalıydı. Bu bölümün 1. ayetinde Tanrı, "Sen birçok sevgiliyle fahişelik ettin, yine de bana dön. Eğer bana dönersen seni kabul edeceğim," diyor. Harika değil mi? Tanrı'dan uzaklaşmış olan bir oğul, bir kız, bir aile, bir kilise ya da bir ulusun her zaman Tanrı'ya dönebileceği de bundandır. Tanrı sizi kabul edecektir. Kaybolan oğul eve döndüğü zaman zevk içinde yaşamadı. Zevki uzak ülkede yaşamıştı. Bunun yerine öpüldü. Uzak ülkedeyken neredeyse açlıktan ölmüştü ama eve geldiğinde babası ona bir ziyafet hazırlamıştı. Ama İsrail Tanrı'ya dönmedi. Putperestliğe düştü ve Tanrı da onu sürgüne gönderdi. Şimdi Yahuda'ya, "Bu da sana bir ders olsun," demektedir. 7. ayette şöyle okuyoruz. "Bütün bunları yaptıktan sonra bana geri döneceğini düşündüm ama dönmedi. Hain kız kardeşi Yahuda da gördü bunları." Tanrı İsrail'e bana dönmesi için bir şans tanıdım. Onu kendime geri alacaktım ama gelmedi. Ve Hay'in kız kardeşi Yahuda da bunu gördü diyor. Yahuda'nın günahı artmıştır. Sanıyorum Yahuda'nın sürgünlüğü kuzeydeki 10 oymağınkinden çok daha kötü geçmişti ve nedeni de açıktı. Yahuda'nın önünde örnek olarak İsrail'in sürgüne gidişi vardı ama Yahuda bundan ders almayı reddetti. Bugünkü insanlıktaki trajedi, elimizde kutsal kitabın bulunması ama onu çok az kişinin okumasıdır. İnsanların kutsal kitabın bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Batı dünyasında özellikle. Kutsal kitabı okuyabiliriz demesini duymaktan bıktım. Evet, hamdolsun kutsal kitap var ama onu kim okuyor? Kaç kişi onu gerçekten okuyor? Yahuda'nın önünde bir örnek olduğu halde Tanrı'ya dönmedi. Günümüzde herkes kutsal kitaba sahip olabilir. Bu yüzden Tanrı'nın önünde bir mazeretleri olmayacaktır. Tanrı'nın bizleri bize verdiği fırsatlara göre yargılayacağına inanıyorum. Yeremye 3 ayet 9'da şöyle diyor. Hiç umursamadan fahişeliğiyle ülkeyi kirletti. Taşla, ağaçla zina etti. Taşlar ve sopalardan putlar yapmışlardı. 10. ayette şöyle okuyoruz. Bütün bunlara karşın Hay'in kız kardeşi Yahuda içtenlikle değil, göstermelik olarak bana döndü. Böyle diyor Rab. Kral Yoşuya önderliğindeki uyanışın gerçek bir uyanış olduğuna dair hiçbir kuşkunuz olmasın. Ama o denli popüler bir şeydi ki birçoklar için Tanrı'ya yüzeysel bir dönüştü. Geniş çaptaki etkisine bakılırsa Tanrı'yla yüzeysel bir deneyim olmuştu. Günümüzde Tanrı sözüne yeni bir ilgi olduğuna inanıyorum. Ve şimdilerde hizmetimin önceki yıllarının herhangi bir zamanında olduğundan daha çok sayıda insan İsa'yı kabul ediyor. Ama çok dikkatli olalım. Bu bir uyanış değil. Büyük bir kısmı çok yüzeysel. Bir yerlerde toplanan büyük kalabalıklar ve Mesih'i kabul ettiği söylenilen insanların sayısı sizi aldatmasın. Bu sayıyı ikiye bölün ve büyük bir olasılıkla gerçekten Tanrı'ya dönüp değişen insanların sayısını bulacaksınız. Belki de daha da aşağılara gitmemiz gerekecek. Gerçek olanın yanında büyük bir yüzeysel hareket görmekteyiz. 11. ayet. Rab bana, dönek İsrail, Hay'in Yahuda'dan daha doğru olduğunu gösterdi dedi. Tanrı, Yahuda'nın günahının İsrail'inkinden daha kötü olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Kuzeydeki oymaklar, güneydeki oymaklarla aynı fırsatlara sahip olmamışlardı. Tapınak onlarda değildi ve Tanrı sözüne de sahip değildiler. Bu yüzden Tanrı'nın Yahuda'yı daha ağır bir biçimde yargıladığına inanıyorum. Ve Tanrı'nın bizi de daha ağır bir biçimde yargılayacağını düşünüyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeremye 3 ayet 12. Git bu sözleri kuzeye duyur. De ki, ey dönek İsrail, geri dön diyor Rab. Size artık öfkeyle bakmayacağım çünkü ben seveceğim diyor Rab. Öfkemi sonsuza dek sürdürmem. Tanrı İsrail'e eğer kendisine dönerlerse onları diyarlarına geri götüreceğini söylüyor. Tanrı çok lütufkardır değil mi? Tanrı harikadır dostum. Ancak suçunu kabul et. 13. ayet. Tanrın Rab'be baş kaldırdın. Her bol yapraklı ağacın altında sevgini yabancı ilahlarla paylaştın. Beni dinlemedin. Rab böyle diyor. Günümüzde insanların günahlarını itiraf etmemeleri büyük bir sorundur. Ben günümüzde adına sözde ruhsal hareket dedikleri şeyden daha çok tövbe etmeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Buna bir örnek olarak geçenlerde okuduğum ve beni rahatsız eden bir kitabı gösterebilirim. Yazar sürekli olarak birinci tekil şahısta konuşuyordu ve Rab hiç yüceltilmiyordu. Tanrı'nın kendisi için yaptıklarından söz ediyordu. Onu nasıl zengin yaptığından, ne kadar başarılı biri haline getirdiğinden söz ediyordu. Ama hiçbir yerde Tanrı'nın onu günahtan kurtardığından söz edilmiyordu. kötülüğümüzü itiraf etmemiz gerekir. Dostum, Hristiyan olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Bunu söylerken ne demek istiyorsunuz? Belki Mesih'e güvendiğinizi söylemek istiyorsunuzdur. Ona ne için güvendiniz? Ona kurtarıcınız olarak güvendiğinizi söyleyebilirsiniz. İyi. Bunu işittiğime sevindim. Sizi günahtan kurtardı mı? İsa'nın size yeni bir kişilik vermek ya da sizi bir milyarder yapmak için değil, günahtan kurtarmak için çarmıhta öldüğünü hatırlayın. Hepimizi günahlarımızdan kurtarmak için öldü. Bizleri suçlarımızdan kurtardı. Bizler hepimiz Tanrı'nın önünde çok tiksindirici bir durumdaydık. Tanrı'nın Yeremya peygamber aracılığıyla verdiği söz, günahını kabul et idi ve bu söz Yahuda'ya olduğu kadar bizden de söz etmektedir. Geri dön ey dönek halk diyor Rab. Çünkü kocan benim. Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp Siyon'a geri getireceğim. 14. ayet. Tanrı gerçekten de çok lütufkar davranıyor. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Yeremye 3 ayet 15. Dostum, eğer kutsal kitabı vaaz eden bir vaiziniz varsa gidip ona sarılmalısınız. Onu korumalısınız çünkü bu adam değerlidir. Böylesine adamlar artık az bulunmaktadır. Ülkede büyüyüp sayıca çoğaldığınız günlerde diyor Rab. Halk artık Rabbin antlaşma sandığı demeyecek. Sandık bir daha kimsenin aklına gelmeyecek. Anımsanmayacak, özlenmeyecek, bir yenisi de yapılmayacak. Yeremye 3 ayet 16. O günlerde sözü Mesih'in yeryüzünde 1000 yıl hüküm süreceği milenyumdaki krallıktan bahsetmektedir. Yeremya'nın kitabı boyunca bu ışık hüzmelerini görmekteyiz. Bulutlu bir günde sokağa çıkıp da birdenbire güneş parlamaya başlayıp ortaya bir gök kuşağı çıktığını gördüğünüz oldu mu? Yeremya boyunca böyle olacaktır. Gelecekle ilgili görkemli peygamberlikler göreceğiz. O zaman Yeruşalim'e Rabbin tahtı diyecekler. Rabbin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. O günlerde Yahuda halkı ile İsrail halkı kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek. Atalarına mülk olarak vermiş olduğum ülkede bir araya gelecekler. Yeremye 3, 17-18. Ayetler. Bu görkemli bir peygamberliktir. Küçük bir mücevher gibidir. 19. Ayet. Ben Rab, demiştim ki ne kadar isterdim seni çocuklarımdan saymayı, sana güzel ülkeyi, ulusların en güzel mülkünü vermeyi. Beni baba diye çağıracaksın. Hiçbir İsrailli bir birey olarak, bir fert olarak daha önce Tanrı'ya baba dememişti. O İsrail ulusu için bir babaydı ve İsrail'e benim oğlum demişti ama Davut'a hiçbir zaman oğlum dememişti. Hizmetkarım Davut demişti. Musa peygambere hiçbir zaman oğlum dememişti. Hizmetkarım Musa demişti. Sadece bu lütuf, bu kayra çağında bizlere Tanrı'nın çocukları deniliyor. Bizler günümüzde çok ayrıcalıklıyız dostum. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yuhanna 1 ayet 12. Sadece onun ismine güvenmekten daha fazlasını ya da daha azını yapmayanlar Tanrı'nın çocukları olmaktalar. O sizi günahlarınızdan kurtaran mı dostum? Eğer öyleyse o zaman sadece kurtarılmış bir günahlı olmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Tanrı'nın bir çocuğusunuz. Bu çok harika bir şey değil midir? Elbette bu çok harikadır. Geri dönün ey dönek çocuklar. Dönekliğinizi iyileştireyim. Halk işte buradayız. Sana geliyoruz diyor. Çünkü Tanrımız Rab sensin. Yeremye 3 ayet 22. Rab iyileştireceğini söylüyor. Eğer sadakatsizliğiniz, geriye dönüşünüz artarsa çok belirgin bir yerinizin ağrıyacağı konusunda size güvence verebilirim dostum. Tanrı eğer bana gelirseniz sizi iyileştireceğimdir. Kuşkusuz dağlardan, tepelerden gelen tapınma sesleri aldatıcıdır. Kuşkusuz İsrail'in kurtuluşu Tanrımız Rab'dedir. Bu da Yeremye 3 ayet 32'dir. Mezmur 121'de Davut peygamber gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek bana? Yeri göğü yaratan Rab'den yardım gelecek der. Yardım tepelerdeki yüksek yerlerden gelmez. Kurtuluş değerli dostum Rab'den gelir. Utanç içinde yatalım, rezilliğimiz bizi örtsün. Çünkü biz de atalarımız da gençliğimizden bu yana Tanrımız Rab'be karşı günah işledik. Tanrımız Rabbin sesine kulak asmadık. Yeremye 3 ayet 25. Yahuda günahlarını itiraf etmedi. Yeremye onların günahlarını onlar için itiraf etti ve kendi günahlarını da itiraf etti. Biliyor musunuz? Bugün birazcık günahlarımızı itiraf etsek bunun bize bir zararı olmaz. Özel armağanlar ve Tanrı'nın özel şekillerde bereketlemesi hakkında çok şeyler işitiyoruz. Bu harika bir şey. Bizi bereketlediği için Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. Ama hiç Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığımızı bildiren bir itiraf işittiniz mi? Kendiniz onun huzuruna çıkıp ona onun yüceliğinden ne kadar yoksun olduğunuzu söylediniz mi dostum? Kendimizi onun önünde yani Rabbin önünde alçaltmamız gerekir. Yahuda Tanrı'nın önünde alçalmış değildi ve Tanrı'nın onları sürgüne göndermesi gerekti. Ben de bazen Tanrı'nın bizi cezalandırmaya hazırlanıp hazırlanmadığını merak ediyorum. Kendimizi onun önünde alçaltmamız gerekmektedir değerli dinleyicilerimiz.